Ayrım 15. Aşkın ve Savaşın Gündüz ve Geceleri. Eduardo Galeano. Rüyalar. Gecenin bir yarısı huzursuz bir şekilde uyandım. Korkunç bir rüya gördüm. Ölmez sağ kalırsak sabahleyin sana anlatırım. Hemen şimdi sabah olsun istiyorum. Hemen şimdi sabah olması için neden bir şeyler yapmıyorsun? Hemen şimdi sabah olmasını ne kadar çok isterdim. Hafızamız mutlu olmamıza izin verecek mi? Bir an geldi, acı başladı. Ve o zamandan beri asla dinmek bilmedi. Onu çağırmasan da geliyor ve karganın kanadının gölgesinde kulağına yineleyip duruyordu. Kimse kalmayacak. Canlı kimse kalmayacak. Ödenmesi gereken hatalar ve umutlar çok fazla. Arap kadın, Kordoba'da kardeşin Tin'in bedenini örten kumaşı çektikten sonra sıcaktan ve çok çalışmaktan yakınarak merminin açtığı deliği görmen için cesedin yüzünü sana doğru çevirdi. Kendi ıslak tenine dokunana değin gözyaşlarının farkına varmadın. Rodolfo'ya kurşun yağdırdıklarında ilk mermi senin ağzına isabet etti. Onun bedeninin üzerine eğildin ama onu öpecek dudakların yoktu. Sonra davranmaktan, düşünmekten, şüphelenmekten ya da hiçbir şeyden ötürü suçlu görülen sevdiğin insanlar birer birer devriliyorlardı. Şu melankolik bakışlı ve sakallı delikanlı, Silvio Frondizi'nin cenazesinin başına çok erken, ortalıkta henüz kimse yokken geldi. Tabutun üzerine kırmızı ve parlak bir elma bıraktı. Elmayı bırakırken onu gördün ve yürüyerek oradan uzaklaştı. Daha sonra onun Silvio'nun oğlu olduğunu öğrendin. Babası ondan elma istemişti. Öğlen vakti yemek yiyorlardı ve tam o ayağa kalkıp elmayı babasına doğru uzatmıştı ki katiller aniden içeriye daldılar. Buenos Aires, Haziran 1976, hiç kıpırdamadan uzun yolculuk. Uyuyan şehrin akciğerlerinin ritmi. Dışarıda soğuk bir hava var. Birden kapalı pencerenin ardından bir gürültü duyuluyor, tırnaklarını koluma batırıyorsun. Soluk alamıyorum. Bağırış çağrışların ve vurulan darbelerin gürültüsünün ardından bir insan sesinin uzun uzun ulumasını işitiyoruz. Sonra sessizlik. Sana ağır gelmiyor muyum? Gemici düğümü. Korkudan daha muktedir güzellikler ve uyku halleri. Güneş içeri girince gözlerimi kırpıştırıyor ve dört kolumla geriniyorum. Bu dizin sahibinin kim olduğunu bilinmiyor. Bu dirseğin, bu ayağın ya da günaydını fısıldayan bu sesin kime ait olduğunun bilinmediği gibi. İşte o sırada iki kafalı hayvan şunu düşünüyor. Diyor ya da demek istiyor. Uykudan bu şekilde uyanan insanlara asla kötü bir şey olmaz. Anahtar deliğinden görünen evren. O dönemde her şey devasaydı. Her şey. Tepenin zirvesindeki taş ev, ortancalı yol, gece çökünce o yoldan eve dönen adamlar. O civarda yabani çilekler yetişiyordu. Toprak kırmızıydı ve insanın onu ısırası geliyordu. Akşam altı ayinine giden Dei Maia, Nine'ye eşlik etmek için şehre inerdin. Yeni sulanmış avlular ve patikalar yaz serinliği kokardı. Dei Damia, Nine, çekmecesinde dantellerle sarılı olarak 10 çocuğunun göbek bağlarını saklardı. Çıplaklıklar Buenos Aires'ten geliyor, derdi. Siz başkentten kısa kollu gömleklerle döndüğünüzde. Dei Maia, Nine'nin yüzüne tek bir güneş ışını değmemişti ve ellerini asla çözmemişti. Gölgede sallanan koltukta oturur ve ellerini üst üste koyarak şöyle derdi. Burada öylece durmaktayım. Dei Damia Nine'nin çok uzun tırnaklı saydam ellerinin içindeki mavimtırak damarlar görünürdü. Anahtar deliğinden görünen evren. Çiçekçiden bir kala çiçeği çaldın. Kokusunu derin derin içine çektin. Avucunda yukarı doğru kaldırdığın uzun çiçekle avluyu ve yazın coşkunluklarını bir uçtan diğer uca ağır adımlarla geçtin. Avlunun serin taşları çıplak ayaklar için bir sevinç kaynağıydı. Çeşmenin oraya vardın, musluğu almak için küçük bir bankın üzerine çıktın. Su yere ve ellerine dökülürken sen onun bütün teninden süzüldüğünü hissediyordun. Anlatılamaz bir zevkten başın dönerek gözlerini kapattın ve o şekilde bir asır geçti. Düşüncelerim kafamdan düştüler anne, diye açıkladım daha sonra. Zemindeki ızgarayı göstererek kafamdan düştüler ve şuraya gittiler. Buenos Aires, Haziran 1976, sözcüklerin sessizlikten daha etkili olmadığı durumlarda susmak en iyisidir. 1. Derginin ilk dizgi deneme nüshalarını ve sayfalarını Casarosa'ya teslim etmek zorundayız. Bu olmamış, bu da olmaz diyorlar bize. Askerlerle yaptığımız son toplantı şu şekilde oldu. Vicente ile ikimiz gitmiştik. Bir saat boyunca derginin materyali üzerine tartıştıktan sonra Haroldo Conti hakkında konuştuk. O Chris'in bir redaktörü dedik ve kaçırıldı. Akıbeti hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Siz bize onun tutuklanmadığını ve hükümetin bu konuyla hiçbir ilgisi olmadığını söylüyorsunuz. Peki, bu haberi yayınlamamıza neden izin vermiyorsunuz? Bu tür bir engelleme yanlış yorumlara neden olabilir. Siz de biliyorsunuz ki dışarıda bir sürü kötü niyetli insan var. Bizden bir şikayetiniz mi var, diye sordu yüzbaşı. Size karşı hep iyi davrandık. Sizi ağırladık ve söylediklerinizi dinledik. Biz bunun için buradayız ve hükümet içindeki işlevimiz de bu. Ama sizi uyarıyoruz. Bu ülke şu anda savaşta ve biz eğer başka şartlar altında karşılaşmış olsaydık tutumumuz bundan çok farklı olurdu. Yoldaşımın dizine dokundum. Hadi Vicente, geç kalacağız dedim ona. Plaza de Mayo'da yavaş adımlarla yürüdük. Meydanın tam ortasında birbirimize bakmadan uzun bir süre dikilip durduk. Temiz bir gökyüzünün yanı sıra etrafımızda insan ve güvercin kalabalığı vardı. Güneş ışığının parıltıları bakır kubbelerden yansıyordu. Hiçbir şey konuşmadık. Bir kadeh, bir şey içmek için bir kafeye girdik. Ve ne o, ne de ben şunu sormaya cesaret edemedik. Bu, Haraldo'nun öldüğü anlamına geliyor değil mi? İkimizin de korkusu diğerinin şöyle yanıt vermesiydi. Evet. 2. Dergi artık devam etmiyor. Sabahleyin yoldaşları topluyor ve onlara konuşuyorum. Onların karşısında sağlam durmak ve umut vaat etmek istiyorum. Ama tüm gözeneklerimden hüzün fışkırıyor. Bu kararı alanın ne Fico, ne Vicente, ne de ben olduğumu, koşulların böyle gerektirdiğini açıklıyorum. 3 seneden daha uzun zamandan beri bizi eleştiren bu hoş maceranın sonunu bir aşağılanma olarak görmüyoruz. Kimsenin Chris'e diz çöktürdüğü yok. Biz onu yaşadığı şekilde dimdik gömeceğiz. 3. Yazı masasının benim kağıtlarım ve mektuplarla ağızlarına kadar dolu çekmecelerini boşaltıyorum. İçlerinden rastgele seçip sevmiş olduğum kadınların ve kardeşlerim olmuş erkeklerin sözcüklerini okuyorum. Dost sesleri ve tehditleri bana aktarmış olan telefonu parmağımla okşuyorum. Gece çöktü. Yoldaşlar birkaç saat ya da aylar önce çekip gittiler. Onları işitiyor, onları görüyorum. Adımları ve sesleri her birinin yaydığı ışık ve giderken ardında bıraktığı hüzün. 4. Montevideo'da Epoca gazetesinde de aynı şey oluyordu. İnsan o küçücük redaksiyon bölümüne girdiğinde orada kimse olmasa bile kendini kucaklanmış hissediyordu. Aradan 10 yıl ya da bir an geçti. Şimdi içinde yaşadığım şu an kaç asırdan yapıldı acaba? Ya soluduğum hava ne kadar havadan yapıldı? Geçmiş yıllar, uçup gitmiş havalar, içimde muhafaza edilen ve büyücü kukuletamı, yüzbaşı şapkamı ya da palyaço burnumu takıp kalemi kavrayarak yazmaya oturduğumda oradan çoğalarak çıkan yıllar ve havalar yazıyorum. Yani bir anlamda tahmin yürütüyorum, geziniyorum, davet ediyorum. Geliyor musunuz? Hırpani bir sahne, bir kadırga, ne zaman istersen hazır bir sirk. Gazetede can gönülden çalışıyorduk. Ve yaptığına karşılık kimse para almıyordu. İkide bir genç kız gelip bize cesaret ve güç aşılıyordu. Yaşımız çok küçüktü. Ama içimizdeki bir şeyler yapma ve söyleme arzusu çok büyüktü. Neşeliydik, inatçıydık ve bulaşıcıydık. Yüksek hükümet bizi ikide bir kapatıyor ve geceyi polis merkezinde geçiriyorduk. Haberi aldığımızda öfkeden ziyade bir rahatlama duygusu hissediyorduk. Çıkmadığımız her gün bize parayı toparlayıp sonraki gün çıkabilmek için zaman kazandırıyordu. Polis şefliğine Andres Kultelli ve Manrik Salbare ile birlikte gidiyor ve kapının önüne gelince Ne olur ne olmaz diye birbirimizle vedalaşıyorduk. Bugün çıkacak mıyız? Asla bilinmez. Saatler gece yarısını gösteriyor ve ödemeler yapılmadığı için ajanslar telemleri götürmüş oluyorlardı. Ayrıca telefonumuz da kesikti. Tek radyomuz yere düşüp kırılıyordu. Daktiloların şeridi olmuyordu ve gecenin ikisinde kağıt bobin aramaya çıkıyorduk. Bu durumda tek yapabileceğimiz balkona çıkıp sokağın köşesinde ihtiraslı bir dramın yaşanmasını beklemekti. Ama böyle bir şey olsa bile fotoğraf makinemizde bunu görüntüleyecek film yoktu. Ama bütün bunlara rağmen nasıl bilmiyorum, Epoka gazetesi her sabah sokakta oluyordu. Tanrı'nın varlığının kanıtı mı yoksa dayanışmanın büyüsü mü? Sevinçten pişmanlık duyacak yaşa henüz gelmemiştik. Sabahın üçünde işimiz bitince redaksiyonun yazı masaları arasında bir saha açıp kağıttan yaptığımız bir topla futbol oynuyorduk. Hakemlik yapıp bazen bir tabak mercimeğe ya da filtresiz bir sigaraya satın alınıyordu. Ve işte o zaman herkes birbirine giriyordu. Ta ki matbaadan gazetenin rotatif makinesinin ağzından daha yeni çıkmış, mürekkep kokan ve parmakların kiriyle lekelenmiş ilk nüshası yukarı getirilene kadar. Bu bir doğumdu. Bunun ardından sarmaş dolaş deniz kıyısına güneşin doğuşunu beklemeye gidiyorduk. Bu bir ayindi. O güzel insanları unutmak mümkün olabilir mi? Bugün etrafımdaki insanlarda o tuniyi, o sesi bulamıyorum. Hafızam bir şeye yarıyor mu? Yalan makinesini kırmak istedik. Hafıza benim zehirim, benim yemeğim. Ağaç diyor şair. Kendisinden havalanan kuşla uçar. 1. 1960 ya da 61 yazıydı. Montevideo'da bir akşamüstü, her sabah aynı saatte kravat ve ceketle gelip banknotları sayan, para üstü veren ve dişlerini sıkarak günaydınlar diyen o tipe artık tahammül edemediğimi fark ettim. Kasayı kapattım, hesap dökümümü çıkarıp altını imzaladım ve bankanın müdürüne şöyle dedim. Ben gidiyorum. Henüz mesai bitmedi dedi bana. Cevap verdim. Ben bir daha gelmemek üzere gidiyorum. Hayatımda ilk kez Buenos Aires'e gittim. 20 yaşındaydım. Buenos Aires'te çok az kişiyi tanıyordum. Ama başımın çaresine bakacağımı düşünüyordum. İlk başlarda Babil bana oldukça kötü davrandı. Kendimi yalnız ve insan kalabalığından, sıcaktan ve parasızlıktan bunalmış hissediyordum. Kısa bir süre bir dergide çalıştım. Bir pazartesi sabahı Chiquita Constenla ve Pablo Guisani ile birlikte dergiye geldiğimizde binanın insan kalabalığı tarafından çevrildiğini gördük. Demir yolu grevinin olduğu dönemdi. İşçiler vagonları ateşe veriyorlardı ve dergi bunu kötü bir şey olarak görmüyordu. Askerler derginin kapısını kırıp içeriye daldılar. Ne bir kimlik istenen ne de bir soru sorulan apart otellerden birine kapanıp kimseyi görmeden bir hafta geçirdim. Bir ter ve hüzün çorbasına dönüşmüş halde bağırışlar, kapları çarpmalar ve duvarların ötesinden aşk inleyen çiftler yüzünden gözümü bile kırpamadan gece gündüz yatakta dönüp duruyordum. 2. Buenos Aires'teki o ilk dönemimden zihnimde öyle bir resim kaldı ki ben onu yaşadım mı yoksa kötü bir gecede rüyamda mı gördüm bilmiyorum. Bir yeraltı istasyonunda üst üste yığılmış bir kalabalık, yapış yapış bir hava, nefes alamıyormuş hissi ve bir tür gelmeyen metro treni. Bu şekilde yarım saat, belki de daha fazla bir süre geçtikten sonra bir genç kızın önceki istasyonda kendini raylara attığı haberi. İlk önce bir sessizlik oldu, sonra bunun tıpkı bir cenazedeki gibi alçak sesli yorumlar izledi. Zavallıcık, zavallıcık diyorlardı. Ama tren ortada gözükmüyordu. Ve insanlar işlerine geç kalmışlardı. O andan itibaren sinirli sinirli dolaşmalar ve söylenmeler başladı. Neden gidip kendini başka bir hatta atmaz ki? İlla bu hat mı olmak zorundaydı? Nehrin öbür tarafına geçtim ve bir daha oraya dönmeyeceğime yemin ettim. Ama birçok kez döndüm. Ve 1973 başlarında Fico Vogelius ismi Crisis olacak bir derginin idaresini bana verdi. 3. 1976 ortalarında gitmekten başka çare yoktu. Kolay değildi. Başka bir zamanda nefret eder hale geldiğim şehir beni tehlikelerle, şenliklerle ve aşklarla davet etmişti. Plaza Francia'daki manolyalar acaba kaç kişiye gölge veriyorlardı? Ramos, Siervo ya da Banchine uğradığımda hangi kalabalık hafızama sığıyordu? Manolo, Ramos da öğlen vakti tahta zemine fıstıklar atardı. Güvercinin biri avlunun güneşini bırakıp içeri girer ve onları yerdi. Ramos'un garsonu Manolo ile birlikte caddeden geçen insanlara bakardık. Nasılsın? Ülke gibi. Yani hala ayakta mı? Kim? Ben mi? Ülke. Yalan söylüyor zavallı. 4. Yola çıkmanın arifesinde Helena ve ben Açaval ve Carlitos Domun Gez'le birlikte yemek yedik. Aço şarap kadehini kaldırdı. En güzel şeyleri içelim, dedi. En kötülerini çoktan tanıdık. Açaval, Buenos Aires'te bir saatten daha uzak bir mesafede oturuyordu. Gecenin çok geç saatlerine kadar kalmak istemiyordu. Çünkü trende sabaha karşı tek başına yolculuk etmek hüzünlü oluyormuş. Aça, işe gelmek için her sabah 9 trenine biniyormuş. Her zaman aynı vagona biniyor ve aynı yere oturuyormuş. Karşısında hep aynı kadın seyahat ediyormuş. Bu kadın her gün saat tam 9:25'te hep aynı istasyonda bir dakikalığına iniyormuş. Orada onu aynı yerde ayakta dikilerek bekleyen bir adam oluyormuş. Kadın ve adam hareket düdüğü çalına dek birbirlerine sarılıp öpüşüyorlarmış. Düdük duyulunca kadın adamı bırakıp tekrar trene biniyormuş. Bu kadın her zaman karşısında oturmasına rağmen Aç onun sesini hiç duymamış. Bir sabah kadın gelmemiş ve Aç'a tam 9:25'te orada bekleyen adamı trenin camından görmüş. Kadın bir daha hiç gelmemiş. Bir haftanın sonunda adam da ortadan kaybolmuş. Sokağın savaşı, ruhun savaşı. İnsan kendini bir anda yabancı göklerin altında, başka türlü konuşulan ve başka türlü hissedilen topraklarda bulur. Hafızanın bile ne paylaşacak birileri vardır, ne de onlara rastlayacak yerleri. Ekmeği ve uykuyu kazanmak için tüm gücünle mücadele etmen gerekir. Ve onca şeyi eksik olunca insan kendini sakat gibi hisseder. Sızlanmanın cazibesine, nostalji ve ölümün ağdalı hükümranlığına kendini bırakasın gelir. Ve yüzün geriye dönük olarak yaşama, ölerek yaşama riskiyle karşı karşıya kalırsın ki, ve bu yaşayanları hor gören bir sisteme hak verme biçimidir. Çocukluğumuzdan beri ve cenaze törenlerinin iki yüzlülüğünde bize ölümün insanları daha iyi kılan bir şey olduğunu öğrettiler. Rüzgarlar ve yıllar. 1. Hollandalı boynunu ölü gemilerin arasından uzatırdı. Bir zamanlar mavi olan şapkasından bembeyaz saç perçemleri sarkardı. Beni selamlamazdı. İncecik suratındaki kocaman saydam gözlerini hiç kırpmadan bana bakardı. O gemilerin tahtalarını testere, karga burun ve sabırla parçalarken ben oralardaki bir gemi omurgasının kalıntısı üzerinde otururdum. Hollandalı martılarla kavga ederdi. Onların yemeğini çaldıklarını söylerdi. Oraya sadece zevk için gittiğime inanmakta güçlük çekerdi. Doklar evimizden 10-12 sokak ötede kalıyordu. Ve güneşli akşam üstlerinde yokuş aşağı yürüyüp denize ulaşmak güzel oluyordu. Hollandalı bazen yardım etmeme izin verirdi. Pasla kaplı çapaları, kırık dümenleri ve katran kokan halatları kurtarmak için bir gemiden diğerine atardım. O sessizlik içinde çalışırdı. Keyfinin yerinde olduğu akşamlar, gemi kazası, mürettebat isyanı ve Güney denizlerindeki balina avlarıyla ilgili hikayeler anlatırdı. 2. 1970'te Casa de las Américas'ın düzenlediği edebiyat yarışmasında jüri üyeliği yapmam için beni Küba'ya davet ettiklerinde, gitmeden önce ona hoşça kal demek için rıhtımın oraya indim. Ben Havana'da bulundum dedi bana. O zamanlar gençtim ve bir beyaz takım elbisem vardı. Bir kargo şirketinde çalışıyordum. O liman hoşuma gitti ve orada kaldım. Kahvaltımı ederken gazetede bir ilan okudum. Fransız bir kadın, eğitimli ve yakışıklı bir gençle ilişkiye girmek istiyordu. Banyo yaptım, tıraş oldum ve takımımla uyumlu ayakkabılar giydim. Ev, katedralin yakınında kalıyordu. Merdivenleri çıktım ve bastonumla kapıya vurdum. Kocaman bir kapı tokmağı vardı. Ama ben bastonumu kullandım. Kapı hemen açıldı. Fransız kadın çırılçıplak bir şekilde karşımdaydı. Ağzım açık kaldım. Ardından ona sordum. Madam mı yoksa matbazel mi? Gülüştük. Bunun üzerinden uzun yıllar geçti, dedi Hollandalı. Ve şimdi senden bir şey isteyeceğim. 3. Küba'ya varır varmaz Havana burnuna git. Ama içeri giremedim. Askeri bölgeymiş. Bir yığın insanla görüştüm. ama izin alamadım. Montevideo'ya dönünce Dock'a kadar yürüdüm ve uzunca bir süre Hollandalı'nın çalışmasını izledim. İki ya da üç sigara içtim. Tepenin eteğindeki rafinerinin bacasından çıkan alevler gökyüzüne doğru yükseliyordu. Hollandalı bana hiçbir şey sormadı. Havana'dayken 1920'de bir çivinin ucuyla burundaki taşa yazdığı aşk sözcüklerinin daha yeni kazılmış gibi orada durduğunu söyledim. 15. ayrımın sonu, sayfa 173.